Ayrım 37.
Sayfa 284. Onları şurasından burasından yırtılan geniş bir dumanın arasından görebiliyorlardı. Miğfer, çığlık, kılıç karışıklığı, top, savaş, mızıka sesleri arasında atların sağrılarının gürültülü sıçramaları, düzenli, dehşetli bir gümbürtü. Bunun üzerinde de deniz canavarlarının pullarını andıran zırhlar. Bunlar başka çağların hikayelerine benzer. Buna benzer görünüşler belki de at insanları, dört nala Olimpos dağını aşan insan atları, insan yüzlü, beygir gövdeli, korkunç, yaralanmaz, yüce devleri anlatan eski Orfeus destanlarında vardı. Garip bir sayı rastlantısı. Bu 26 süvari taburunu 26 piyade taburu karşılayacaktı. İngiliz piyadesi yaylanın tepesinin arkasında, gizlenen bataryanın gölgesinde, 13 kare halinde düzenlenmiş, her karede 2 tabur vardı. Ayrıca 2 hat üzerine de dizilmişlerdi ki bunlardan ilkinde 7, ikincisinde de 6 er dipçik omuzda, gelmeye hazırlanana nişan almak üzere, sakin, sessiz, hareketsiz bekliyordu. Piyadeler zırhlı süvarileri, zırhlı süvari de onları görmüyordu. Piyadeler bu insan selinin yükselişini dinliyordu. 3000 atın gürültüsünün artışını, dört nala gelen ayakların birbiri ardı sıra uygun adımını, zırhların hışırtısını, kılıçların şakırtısını, sanki korkunç kocaman bir soluğu dinliyordu. Dehşetli bir sessizlik oldu, sonra birdenbire tepenin üzerinden kılıçları sallayan havaya kalkmış uzun bir kol dizisi, miğferler, borular, sancaklar, yaşasın imparator diye bağıran kırçıl bıyıklı 3000 kafa belirdi. Bütün süvari birliği ovaya yayıldı. Korkunç bir deprem gibi bir şeydi bu. Birdenbire feci şey, İngilizlerin solunda, bizim sağımızda, zırhlı süvariler kolunun başı müthiş bir gürültüyle şaha kalktı. Tepenin en yüksek noktasına geldiklerinde zapt olunmaz, kendilerini kızgınlıklarına, taburları, topları yok etme koşusuna kaptıran zırhlı süvariler, kendileriyle İngilizler arasındaki hendeyi fark etmişlerdi. Oen'e giden çukur yoldu bu. O an pek dehşet vericiydi. Çukur oracıktaydı. Beklenmedik bir sırada ortaya çıkmış, atların ayakları dibinde diklemesine açılmıştı. İki yamacı arasında iki kulaç derinlik vardı. İkinci sıra birinciyi itti, üçüncü sıra ikinciyi itti. Atlar şahlanıyor, geri atılıyor, sağrılarının üzerine düşüyor, süvarileri ezerek, alt üst ederek, dört ayakları havada kayıyorlardı. Gerilemek imkansızdı, bütün kol ileri atılış halindeydi. İngilizleri ezmek için kazanılan güç Fransızları ezdi. Amansız çukur ancak dolduktan sonra teslim olacaktı. Süvariler, atlar birbirlerini ezerek, bu uçurumda bir et yığını meydana getirerek karmakarışık yuvarlandılar. Çukur canlı insanla dolunca üzerinde yüründü. Arkadakiler geçtiler. Dubois Tugayı'nın üçte birine yakını bu uçuruma yuvarlandı. Savaşın kaybının başlangıcı oldu bu. Oralarda bir söylenti vardır, mübalağa ettiği şüphesiz. Der ki, Oen, çukur yoluna 2000 at, 1500 insan gömülmüştür. Muhakkak ki savaşın ertesi günü uçuruma atılan daha başka cesetler de bu sayının içindedir. Şunu da belirtelim ki bu kadar uğursuzcasına hırpalanan Dubois Tugayı, bir saat önce düşmana saldırarak Lüneburg Tugayı'nın sancağını ele geçirmişti. Napolyon, Milo'nun zırhlı süvarilerini bu hücum emrini vermeden önce araziyi inceden inceye araştırmıştı ama ovanın yüzünde bir tek çizgi bile yapmayan bu çukur yolu görmemişti. Nivel şosesi üzerinde bu yolun köşesini meydana getiren küçük beyaz kilise onun dikkatini çekmiş, ona bir şeyler sezdirmişti. Orada bir engel bulunması ihtimali olup olmadığını Kılavuz Lacoste'a sormuştu. Kılavuz buna hayır diye karşılık vermişti. Denebilir ki bir köylünün bu baş işaretinden Napolyon'un felaketi doğdu. Daha başka uğursuzluklar da ortaya çıkacaktı. Napolyon bu savaşı kazanabilir miydi? Biz buna hayır diyoruz. Niçin? Wellington yüzünden mi, Blücher'den dolayı mı? Hayır, Tanrı'dan dolayı. Waterloo'da galip bir Bonaparte. Bunun 19. yüzyıl kanununda artık yeri yoktu. İçinde Napolyon'a yer olmayan yeni bir olaylar silsilesi gelişiyordu. Olayların kötü niyeti çok önceden belli olmuştu. Bu koca adamın artık düşmesi zamanı gelmişti. Bu adamın insanlık kaderindeki aşırı ağırlığı dengeyi bozuyordu. Bu adam tek başına evrensel topluluktan daha ağır basıyordu. Bir tek başta toplanan bütün insan canlılığı, aşırılıkları, bir adamın başına vuran dünya devam etseydi medeniyet için öldürücü olurdu. Hiç şaşmayan yüce adaletin bir karar vermesi zamanı gelmişti. Maddi düzende olduğu gibi manevi düzende de tabii çekim güçlerinin bağlı olduğu ilkeler, üyeler muhakkak ki şikayet ediyorlardı. Tüten kan, dolup taşan mezarlıklar, gözyaşı döken analar. Bunlar korkunç şikayet delilidir. Dünya aşırı yükten şikayetçi olursa, gölgenin bir takım esrarlı iniltileri vardır ki bunları uçurum duyar. Napolyon sonsuzluk içinde ihbar edilmişti, düşmesi kararlaştırılmıştı. Tanrı'yı rahatsız ediyordu. Waterloo bir savaş değildir. Dünyanın yüzünün değişmesidir. 10. Mont-Saint-Jean Ovası. Çukurla birlikte batarya da meydana çıkmıştı. 60 topla 13 tabur zırhlı süvarileri yakından ateşe tuttular. O korkusuz general Delor, İngiliz bataryasına askerce selamladı. Bütün seyyar İngiliz bataryası 4 nala taburların arasına dönmüştü. Zırhlı süvariler bir an bile duraklamadılar. Çukur yol felaketi onların çok adamını öldürmüştü ama cesaretlerini kıramamıştı. Sayıları azaldıkça cesaretleri artan adamlardandı onlar. Afetten yalnız Wattier kolu zarar görmüştü. Neyin sanki uzağı sezmiş gibi sola çevirdiği Delor kolu eksiksiz olarak gelmişti. Zırhlı süvariler İngiliz taburlarının üzerine saldırdılar. Uçarcasına 4 nala, dizginler boşanmış, yalın kılıç, tabanca elde. İşte saldırı böyle oldu. Savaşlarda öyle anlar vardır ki ruh insanı sertleştirir, askeri heykel haline sokar, bütün eti kayaya çevirir. Çılgıncasına saldırıya uğrayan İngiliz tugayları kımıldamadılar. İşte o zaman çok korkunç oldu. Taburların bütün cepheleri aynı zamanda saldırıya uğradı. Şiddetli bir çevrinti onları kuşattı. Bu soğuk piyade duygusuz kaldı. Birinci sıra dizi yerde zırhlı süvarileri süngülerinin ucuyla karşılıyordu. İkincisi onlara kurşun yağdırıyordu. İkinci sıranın arkasında topçular topları dolduruyorlardı. Taburların cephesi açılıyor, misket ateşinin patlamasına yol veriyor, yeniden kapanıyordu. Zırhlı süvariler ezerek karşılıkta bulunuyorlardı. İri atları şaha kalkıyor, sıraları atlayıp geçiyor, süngülerin üzerinden sıçrıyor, canlı dört duvarın arasına dev gibi düşüyordu. Gülleler süvariler içinde gedikler açıyordu, süvariler taburlarda çatlaklar yapıyordu. Atların altında ezilen sırayla insanlar kayboluyordu. Süngüler bu insan başlı atların karnına saplanıyordu. Belki de yaraların başka yerde görülmeyen biçimsizliği buradan geliyordu. Bu çılgın süvarilerin kemirdiği taburlar sendelemeden daralıyordu. Tükenmez misketleriyle saldıranların üzerine gülle yağdırıyorlardı. Bu çarpışmanın görünüşü ürküntü vericiydi. Bu taburlar tugay olmaktan çıkmışlar, bir yanardağ ağzı olmuşlardı. Bu zırhlı süvariler süvari değil fırtınaydılar. Her tabur bir bulutun saldırdığı bir yanardağdı. Lav yıldırımla çarpışıyordu. Sağ uçtaki tabur boşlukta olduğundan hepsinden daha çok tehlikenin ağzındaydı. İlk çarpışmalarda hemen hemen bütünüyle yok edildi. Yayla İskoçlarının 75. alayıydı bu. Ortada gaydası kolunun altında, bir davulun üzerinde oturan gaydacı derin bir ilgisizlikle ormanların, göllerin hayaliyle dolu üzgün bakışlarını yere eğmiş, etrafında herkes öldürülürken dağ havaları çalıyordu. Tıpkı Yunanlıların Argos'u hatırladıkları gibi İskoçlar da Ben Luthien'ı düşünerek ölüyorlardı. Bir zırhlı süvarinin kılıcı Gayda'yı da, onu tutan kolu da devirdi, şarkıcıyı öldürerek şarkıyı susturdu. Az sayıda olan süvariler çukur felaketiyle daha da azalmışlardı. Karşılarında hemen hemen bütün İngiliz ordusu vardı. Yalnız her adam 10 kişiye bedel olduğundan sayıları artıyordu. Bu arada birkaç Hanover tugayı çekildi. Wellington bunu gördü, kendi süvarilerini hatırladı. Aynı anda Napolyon da kendi piyadelerini hatırlasaydı savaşı kazanırdı. Bu unutkanlık onun öldürücü hatası oldu. Saldıran zırhlı süvariler birden kendilerine saldırıldığını gördüler. İngiliz süvarileri arkalarındaydı. Önlerinde taburlar, arkalarında Somerset. Somerset demek 1400 muhafız dragon süvarisi demekti. Somerset'in sağında Alman hafif süvarileriyle Doruberg, solunda Belçikalı karabinalı askerlerle Trip vardı. Zırhlı süvariler koltuk altından, baştan, önden, arkadan piyadelerle, süvarilerle saldırıya uğradıklarından dört bir yana karşı koymaları gerekiyordu. Ne umurları, fırtınaydı onlar. Kahramanlık anlatılamaz bir hal aldı. Ayrıca durmadan ateş eden batarya da arkalarındaydı. Bu adamların arkalarından vurulmaları için bu gerekliydi. Bu zırhlardan bir karabinayla sol küreğinden delinen bir tanesi Waterloo Müzesi denen koleksiyonun içindedir. Bu Fransızlara böyle İngilizler gerekti. Artık bu göğüs göğüse bir savaş olmaktan çıkmıştı. Bir gölge, bir taşkınlık, ruhların, cesaretlerin baş döndürücü öfkesi, yıldırım kılıçların kasırgasıydı. Bir an içinde 1400 muhafız süvarisi 800'e düşüverdi. Yarbayları Fuller vurularak öldü. Lefebvre Denouette'in mızraklı süvarileriyle, avcı erleriyle neyi yetişti geldi. Mont Saint-Jean Ovası alındı, verildi, gene geri alındı. Zırhlı süvariler süvarileri bırakıp piyadelere dönüyorlardı. Daha doğru bir deyimle bütün bu heybetli kalabalık birbirini bırakmadan boğaz boğaza geliyordu. 12 saldırı oldu. Neyin altında 4 at öldü. Zırhlı süvarilerin yarısı ovada kaldı. Bu çarpışma 2 saat sürdü. İngiliz ordusu pek sarsıldı. Hiç şüphe yok ki zırhlı süvariler ilk saldırılarında çukur yol felaketiyle zayıflamamış olsalardı merkezi devirir, zaferi sonuçlandırırlardı. Bu süvariler Talavera, Badoz'u görmüş olan Clinton'ı şaşkınlıktan dondurmuştu. Dörtte üçü yenilmiş durumda olan Wellington kahramanca hayran kalmıştı. Alçak sesle mükemmel diyordu. Dipnot, İngilizce olarak söylediği kelime splendid. Sırhlı süvariler 13 taburdan 7'sini mahvettiler, 60 parça topu ya ele geçirdiler ya da kullanılmaz hale soktular, İngiliz alaylarından 6 sancak aldılar. Bunları 3 zırhlı süvari, 3 de muhafız alayının 3 avcı süvarisi aldı. Belle Avenue çiftliği önünde imparatora teslim ettiler. Wellington'ın durumu kötüleşmişti. Bu garip savaş her biri bir yandan dövüşürken, hasmına karşı koyarken bir yandan da bütün kanını kaybeden iki azgın yaralı arasındaki dövüşe benziyordu. İkisinden hangisi önce düşecekti acaba? Ovadaki çarpışma devam ediyordu. Zırhlı süvariler nereye kadar ilerlediler bunu kimse bilemez. Gerçek olan şu ki savaşın ertesi günü Nivelle, Genappe, Ulp, Brüksel, dört yol kavşağında bulunan Mont Saint-Jean'da arabaların tartıldığı kantarın bulunduğu arabalıkta bir zırhlı süvari ile atının ölüsü bulundu. Bu süvari İngiliz atlarını yarmıştı. Ölüyü kaldıran adamlardan biri hala Mont Saint-Jean'da yaşıyor. Adı Döaz'dır. O tarihte 18 yaşındaydı. Wellington eğildiğini seziyordu. Tehlikeli devir yakındı. Zırhlı süvariler başarıya ulaşamamıştı, şu bakımdan ki merkez çökmemişti. Yaylaya herkes sahip olduğundan kimse sahip değildi, en büyük parça da İngilizlerdeydi. Köy de en yüksek ovada Wellington'ın elindeydi. Ney sadece tepe ile yamaçlara hakimdi. Her iki tarafta sanki bu toprağa kök salmıştı. Yalnız İngilizlerin zayıflamasının önüne geçilemeyeceği görünüyordu. Bu ordunun kan kaybı korkunçtu. Kent sol kanatta takviye istiyordu. Wellington yok diye karşılık verdi. Kendini öldürsün. Hemen hemen aynı dakikada iki ordunun da tükendiğini anlatan garip bir yaklaşma. Ney de Napolyon'dan piyade kuvveti istiyordu. Napolyon haykırıyordu. Piyade mi? Nereden bulacakmışım? Yaratayım mı? Şu var ki İngiliz ordusu en hasta olanıydı. Demir zırhlı, çelik göğüslü, koca süvari taburlarının şiddetli itişleri piyadeyi ezmişti. Bir sancağın etrafındaki birkaç adam bir alayın yerini belirtiyordu. Falan taburun kumandası ya bir yüzbaşıda ya da bir teğmendeydi. Alan tümeni zaten Essent'te bir hayli misket ateşine tutulmuştu, aşağı yukarı mahvolmuştu. Van Kluze Tugay'ın korkusuz Belçikalıları Nivel yolu kıyısında çavdarlar içine dökülmüşlerdi. 1811'de İspanya'da bizim hatlarımıza karışmış Wellington'la çarpışan, 1815'te İngilizlerle birleşip Napolyon'la çarpışan Hollandalı humbaracılardan hemen hiçbir şey kalmamıştı. Subay kaybı önemliydi. Lord Uxbridge'in diz kapağı parçalanmıştı, ertesi gün bacağını gömdürdü. Zırhlı süvarilerin bu çarpışmasında Fransızlar tarafından Delor, Leritier, Colbert, Nop, Traver, Blancard savaş dışı edildilerse de İngilizler tarafından Allen yaralanmıştı, Bern yaralanmıştı, Delancey öldürülmüştü, Van Merlen öldürülmüştü, Ompteda öldürülmüştü, Wellington'ın bütün kurmay heyeti kırılmıştı. Bu kanlı dengede İngiltere'ye en kötü pay düşmüştü. Piyade muhafızlarının ikinci alayı 5 yarbay, 4 yüzbaşı, 3 de bayrak kaybetmişti. 30. piyadenin birinci taburu 24 subay, 112 er kaybetmişti. 79. dağlılar alayının 24 subayı yaralanmış, 18 subay, 450 eri ölmüştü. Başlarında ileride yargılanıp rütbesi sökülerek askerlikten atılacak Albay Hack bulunan Cumberland'lı Hanover'lı hafif süvarileri göğüs göğüse savaşı görünce geri dönmüşler. Brüksel'e kadar bozgun saçarak Swine ormanına kaçmışlardı. Fransızların ilerlediğini, ormana yaklaştığını gören yük arabaları, istihkam ve topçu nakliye arabaları, yükler, hasta dolu arabalar oraya kaçışıyorlardı. Fransız süvarilerinin kılıçtan geçirdikleri Hollandalılar telaşla, korkuyla imdat diye bağırıyorlardı. Hala hayatta olan tanıkların dediğine göre Verconcon'dan Grenendel'e kadar Brüksel'e doğru iki fersaha yakın bir uzunlukta kaçaklar kalabalığının yol açtığı bir tıkanıklık vardı. Bu panik o dereceyi buldu ki Grant'ta 18. Louis ile Malin'de Conde Prens'ine kadar ulaştı. Mont Saint-Jean çiftliğine yerleşmiş seyyar hastanenin arkasına sıralanan ufak sayıdaki yedekler, sol kanadı koruyan Vivian, Van Delor tugayları sayılmazsa, artık Wellington'ın hiç süvarisi kalmamıştı. Pek çok batarya sökülmüş yerde yatıyordu. Bu olayları Liborn açıkça anlatır, Pringle'da felaketi büyüterek İngiliz-Hollanda ordusunun 34 bin kişiye düştüğünü söylemeye kadar gider. Demirdük sakin duruyordu ama dudakları morarmıştı. İngiliz kurmayına dahil olarak savaşta bulunan Avusturyalı savaş gözlemcisi Vincent ile İspanyol savaş gözlemcisi Alava dükü mahvoldu sanıyorlardı. Saat 5'te Wellington saatini çıkardı, şu tasalı sözü mırıldandığı duyuldu. Ya Blücher ya da gece. Bu zamana doğru Frischmont yönünde yükseklerde uzak bir süngü çizgisi parıldadı. Bu dev dramın beklenmedik sonucu işte buradadır. 11. Napolyon'a kötü rehber, Bülow'a iyi rehber. Napolyon'un içler acısı yanılmasını biliyoruz. Grouchy umulurken Blücher'in çıka gelmesi. Hayat yerine ölüm. Kaderin böyle dönemeçleri vardır. Dünya tahtı bekleniyordu. Saint Helena göründü. Blücher'in teğmeni Bülow'a kılavuzluk eden küçük çoban, ona ormandan Plansnoy'un aşağılarında çıkmayı öğütleyecek yerde, Frischmann üzerinden çıkmayı öğütleseydi, 19. yüzyılın şekli belki değişik olurdu. Waterloo Savaşı'nı Napolyon kazanırdı. Plansnoy'un aşağısındaki yoldan başka her yoldan Prusya ordusu topçuların aşamayacağı bir çukura varacaktı. Bülow da yetişemeyecekti. Halbuki bunu Prusyalı General Muffling bildiriyor, bir saatlik bir gecikme olsaydı Blücher Wellington'u ayakta bulamayacaktı. Savaş kaybedilmişti. Görülüyor ki artık Bülow'un yetişmesi zamanı gelmişti. Zaten oldukça geç kalmıştı. Dion Le Monde'da konaklamış, gün doğarken yola çıkmıştı. Yalnız yollar geçilecek gibi değildi. Tümenler çamura saplanmıştı, yoldaki çukurlar topların dingillerine kadar çıkıyordu. Ayrıca Dil Irmağı'nın daracık Wavre Köprüsü'nden geçmek gerekmişti. Köprüye ulaşan yolu Fransızlar ateşe vermişlerdi. Sandıklar, topçu arabaları, cephane arabaları ateş içindeki iki sıra evin arasından geçemeyeceğinden yangının sönmesini beklemek zorunda kalmıştı. Öğle vakti olduğu halde Bülow'un öncüleri daha Chapelle Saint-Lambert'e ulaşmamışlardı. Harekat 2 saat daha önce başlasaydı saat 4'te bitmiş olacaktı. Blücher de Napolyon'un kazandığı savaşın ortasına düşecekti. Bunlar bizim anlayamayacağımız bir sonsuzluğun eseri büyük rastlantılardır. Daha öğle vakti ilk olarak imparator dürbünüyle ufkun ucunda dikkatini çeken bir şeyler görmüştü. "Şurada askeri birliklere benzeyen bir bulut görüyorum," demişti. Sonra Dalmaçya düküne sormuştu. "Sol, Chapelle Saint-Lambert'e doğru ne görüyorsunuz?" Dürbününü o yana çeviren Mareşal, 4-5 bin kişi efendimiz," demişti. "Şüphesiz Grouchy'dir." Bu arada oradaki topluluk sis içinde hareketsiz duruyordu. İmparatorun bulut dediği şey kurma heyetinin bütün dürbünleriyle incelenmişti. Bir kısım "bunlar mola veren kollar," demişti. Çoğunluğu "bunlar ağaçtır," demişti. Bulutun kımıldamadığı bir gerçekti. İmparator bu karanlık noktaya doğru Dumont'un hafif süvari tümenini keşfe yollamıştı. Gerçekten de Bülow hiç kımıldamamıştı. Öncüleri çok zayıftı, bir şey yapamazdı. Ordunun büyük çoğunluğunu beklemesi gerekti. Savaş hattına girmeden toparlanmak emrini de almıştı. Ama saat 5'te Blücher, Wellington'ın içinde bulunduğu tehlikeyi görünce Bülow'a saldırı emrini verdi. Şu dikkate değer sözleri söyledi: "İngiliz ordusuna çeki düzen vermek gerek." Az sonra Lostin, Hiller, Heck, Rissel tümenleri Lobau kıtasının önünde savaş düzenine girmişti. Prusya prensi Wilhelm'in süvarileri Paris ormanından doğru akıyorlardı. Plansnoy alevler içindeydi. Prusya gülleleri ta Napolyon'un arkasındaki yedek muhafız taburlarına kadar yağmaya başlamıştı.